Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren İris Gür. Eserin adı Sabırsız Yürek. Yazarı Stefan Zweig. Özgün adı Ungeduld des Herzens. Çevirmeni Çiğdem Öztekin. Türü roman, Can Yayınları. 3. basım Aralık 2008. ISBN numarası 978-975-07-0635-6. Bu kitap 451 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 24 Mayıs 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Kitabın arka yüzü. Stefan Zweig, Sabırsız Yürek. Sabırsız Yürek, özellikle düşsel ve tarihsel karakterler üstüne yazdığı yaşam öyküleriyle tanıdığımız Stefan Zweig'ın tek romanıdır. Freud'un öğretisine derin bir ilgi duyan Zweig'ın bu psikolojik romanı acıma duygusunun nelere yol açabileceğini, insanı nasıl çatışmadan çatışmaya sürükleyebileceğini anlatan bir başyapıttır. İki tür acıma duygusundan söz eder yazar. Birincisi, duygusal ve zayıf olanı, başka birinin yaşadığı felaketlerden kaynaklanan acı ve hüzünden olabildiğince çabuk kurtulmak için çırpınan bir yüreğin sabırsızlığıdır. Diğeri, tek gerçek acıma duygusu ise duygusal olmayan ama yaratıcı olan, ne istediğini bilen, sabırla, gücü yettiğince, hatta gücünün bile ötesinde katlanmaya ve dayanmaya kararlı olunan acıma duygusudur. 20. yüzyılın kült kitaplarından biri olan Sabırsız Yürek, insanca duyguların savaşın dehşeti karşısında allak bullak oluşunun romanıdır. Stefan Zweig, 1881 yılında Viyana'da doğdu. Babası varlıklı bir sanayiciydi. Avusturya, Fransa ve Almanya'da öğrenim gördü. Savaş karşıtı kişiliğiyle dikkat çekti. 1919-1934 yılları arasında Salzburg'da yaşadı. Nazilerin baskısı yüzünden Salzburg'u terk etmek zorunda kaldı. 1938'de İngiltere'ye, 1939'da New York'a gitti. Birkaç ay sonra da Brezilya'ya yerleşti. Önceleri Verlaine, Baudelaire ve Verharen çevirileriyle tanındı. İlk şiirlerini ise 1901 yılında yayınladı. Çok sayıda deneme, öykü, uzun öykü ve romanın yanı sıra büyük bir ustalıkla kaleme aldığı yaşam öyküleriyle de ünlüdür. Psikolojiye ve Freud'un öğretisine duyduğu yoğun ilgi, Zweig'ın derin karakter incelemelerinde ifade bulur. Özellikle tarihsel karakterler üzerinde yazdığı yorumlar ve yaşam öyküleri, psikolojik çözümlemeler bakımından son derece zengindir. Zweig, Avrupa'nın içine düştüğü siyasi duruma dayanamayarak 1942 yılında Brezilya'da karısıyla birlikte intihar etti. Çiğdem Öztekin, 1953'te Mersin'de doğdu. St. Georg Avusturya Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimini pazarlama dalında tamamladı. Johannes Mario Zimmel, Heinrich Böll, Stefan Zweig, Harry Martinson, Agatha Christie, James Baldwin ve Bernhard Schlink gibi yazarların 40'tan fazla yapıtını Türkçe'ye çevirdi. Yayına hazırlayanın notu. Stefan Zweig'ın ilk kez 1938'de yayınlanmış olan Ungeduld des Herzens adlı romanı, dilimizde Burhan Arpad'ın uzun yıllar önce gerçekleştirdiği ve Acımak adını verdiği çevirisiyle bilinir. Ülkemizde birkaç kuşak Zweig'ın bu ünlü yapıtını Arpad'ın çevirisinden okumuştur. Acımak adı çok yerleşmiş olmakla birlikte çevirmenin belirli ölçüde bir yorumunu da içermektedir. Romanı okurlarımıza Çiğdem Öztekin'in yeni çevirisiyle sunarken, yapıtın Türkçe'de karşılanması gerçekten zor olan özgün adına bir ölçüde daha yakın düşen bir ad bulmaya çalıştık ve sabırsız yürekte karar kıldık. Ön söz. Johann Acocella. 1. Stefan Zweig 1920'lerde ve 1930'larda önünü kesmek amacıyla arazisinde dolaşan hayranlarıyla karşılaşmamak için kendisini Salzburg'daki evine kapatmak zorunda kalacak kadar popülerdi. Yayıncısının belirttiğine göre kitapları dünyada en çok dile çevrilen yazardı. Yapıtları günümüzde Almanya'da ve Fransa'da okunmaya devam etse de ortalama Anglofon okurun artık onun adından bile pek haberi yok. Ne var ki son 20-30 yıl içinde birkaç yayıncı Zweig'in yapıtlarını yeniden İngilizce olarak yayınlama girişiminde bulundular. Bence Zweig'in hiçbir kitabı yeniden basılmayı sabırsız yürek kadar hak etmiyor. Zweig, Viyanalı hemşehrisi Sigmund Freud'un hayranı ve dostuydu. İnsan aklının temelde irrasyonel olduğu düşüncesine yönelmesinde iki dünya savaşına tanık olmanın yanı sıra Freud'un yazıları da etkili oldu. Zweig'in bütün romanlarının merkezinde saplantılar yer alır. Bu, sabırsız yürek içinde geçerlidir. Bildiğim kadarıyla suçluluk duygusunu alet eden duygusal şantajın edebiyattaki ilk örneği bu kitaptır. Bugün bir kişinin bir başkasını şükran, merhamet ve görev duygusunu harekete geçiren aşırı bir sevgiyle kendisine köle etmesi ve sevilen kişinin bir yandan bir tür aşk dahil bütün bu duyguları duyarken öte yandan kaçıp gitmek istemesi sık görülen bir durum. Oysa geleneklerin ve tabuların çiğnendiği 1930'larda bile şükran, merhamet ve görev duygusu birer potansiyel zorbalık mekanizması olarak görülmüyor henüz. Zweig'in Freud'a hayranlığı, işte bu erdemli sayılan güdüleri serin kanlılıkla incelemesinden kaynaklanır. Freud'dan söz ederken, o evrenin samimiyetini büyüteç altında irdeledi diyen Zweig, bu analizini sabırsız yürekte daha da geliştirdi. Öykü 1913 yılında Macaristan sınırındaki küçük bir kasabada başlar. Avusturya-Macaristan ordusunun bir süvari alayında teğmen olan Anton Hofmiller bu kasabadaki garnizonda görevlidir. Hofmiller 25 yaşında olmakla birlikte gençlik yıllarını askeri akademide geçirdiği için yaşam deneyimi açısından çok toydur. Bir akşam ünlü sanayici Herr Lajos von Kekesfalva'nın malikanesine yemeğe çağrılır. İçki ve alışık olmadığı ortamın yarattığı hayranlık duygusu Anton'un başını döndürür. Duvarlarda goblen işlemeler asılıdır. Yemekler kusursuzdur. Sofradaki yan komşusu Kekesfalva'nın yeğeni Ilona'nın soyulmuş şeftali gibi kolları vardır. Anton gece boyunca dans eder. Artık gideceği sırada ev sahibinin 17-18 yaşlarında Edith diye bir kızı olduğunu ve onu da dansa davet etmesi gerektiğini anımsar. Gri gözlü, kırılgan görünüşlü kızı salonun yanındaki odalardan birinde bulur ve önünde eğilerek "Benimle dans eder misiniz, saygıdeğer bayan?" der. Kızın cevabı hiç de onun beklediği gibi değildir. Hafif eğik duran gövdesi bir darbeden kaçınmak istermişçesine aniden geriye doğru kasıldı. Gözleri üzerime dikilmişti. Hem de yaşamım boyu hiç karşılaşmadığım kadar korku dolu sabit bakışlarla. Bir an sonra bu kasılmış gövde ani bir titremeyle sarsıldı. Sonra birden olanlar oldu. Bir hıçkırık, boğulmak üzere olan bir insanın çaresiz feryadını andıran bir patlama ve hıçkırıklara boğulan bir ağlama krizi. Hofmiller salona dönünce Ilona karşısına dikilir. "Delirdiniz mi siz?" der. "Edith'in felçli olduğunu fark etmediniz mi?" Hayır, Hofmiller kızın sakat olduğunu görmemiştir. Çünkü kız masa başında oturuyordu. Hofmiller yüreği utançtan alev alev evden kaçar. Edith böylece ilk vuruşunu yapmıştır. Daha sonra göreceğimiz gibi hoşuna gitmeyen bir şey oldu mu sık sık buna benzer nöbetler geçirir. Ama romanın gelişmesi için Hofmiller'in aynı yoğunlukta bir tepki vermesi gerekir. daha o gece kıza verdiği acının pişmanlığını yaşar. Sanki suçsuz, zavallı bir çocuğu kırbaçlamıştım. Bu arada öykü ilerledikçe önem kazanacak bir başka düşünce, subay olarak itibarı lekelenecek mi kaygısı da kafasını kurcalamaya başlar. Bir gaf yapmış ve bu hatasıyla hem alayını hem de alay içinde kendini küçük düşürmüştür. Dost sohbetlerinde 10 yıl, belki de 20 yıl, herkesin yaptığı her beceriksizlik, her aptallık, belki de bununla özdeşleştirilecek, olay bir espri klişesi haline gelecek, patavatsızlığım ağızdan ağza dolaşacaktı. Ertesi sabah, Anton elinde kalan bütün maaşıyla Edith'e büyük bir gül buketi gönderir. Karşılığında kendisini çaya davet eden bir not gelir. Edith, ne zaman geleceğini önceden haber vermesine gerek olmadığını ekleyerek, "Ne yazık ki ben hep evdeyim," diye yazar. Daha şimdiden Anton'un merhametini zorlamaya başlamıştır. Ertesi gün Anton çaya gittiğinde de 5 yıldır önce bacaklarını felç eden hastalıktan önce dans etmeyi, ne kadar sevdiğini, Pavlova gibi olmak istediğini anlatarak delikanlının merhamet duygusunu yine zorlar. Bu ziyaretin ertesi günü saf Hofmiller askerlerinin önünde sabah gezintisine çıkar. "Ata binmekten büyük mutluluk duyuyordum. Soğuk rüzgar alnıma ve yanaklarıma çarparken bir yandan da kalçalarımdan yukarı kanımın damarlarımda daha hızlı aktığını duyumsamak bana yaşamın gerçek sıcaklığını hissettiriyordu. Sabahın güzel, temiz havasını soluyordum. Gecenin nemi, koşan atların burun deliklerinden yayılan sıcak solukları hissediliyordu. İleri, ileri, dört nala, dört nala. Dünyanın öbür ucuna kadar böyle koşabilseydik." Ama bu coşku dalgasının ortasında birden Edith aklına gelir ve kendi fiziksel gücünden, bu güçten aldığı keyiften utanç duyar. Askerlerine hız kesip tırıs gitmeleri komutunu verir. Hayal kırıklığına uğrayan askerler emre uyarlar. Hofmiller bunun acıma duygusuyla zehirlenmenin ilk belirtisi gibi bir şey olduğunu söyler. İşin ilginç yanı, Anton'un merhametini yönelttiği kişinin hiç de sevecen olmayışıdır. Edith, narsist ve buyurgandır. Sanki acıların kraliçesidir. Bir gün önce çay davetinde konuğundan erken ayrılması gerekmiştir. Çünkü masörü gelmiştir. Ve tekerlekli sandalye kullanmaya alışık olmasına rağmen bu kez yürümekte diretir. Koltuk değneklerini aldı, dudaklarını ısırarak zorlukla kollarının altına yerleştirdi ve tak tuk tak tuk sesleri içinde sendeleyip yalpalayarak ileri doğru bir hamle yaptı. Bu arada uşak kollarını açmış, kayması ya da yorulması olasılığına karşı tam arkasında onu izliyordu. Tak tuk, tak tuk, bir adım daha, sonra bir adım daha. Bu arada gergin bir deri ile bir metalin birbirine sürtünme sesine benzer bir ses duyuluyordu. Protezlerinin çıkardığı ses. Bana, özellikle bana ama ötekilerine de sakatlığını göstermek istiyordu. Umutsuzluktan kaynaklanan intikam duygusuyla bizi üzmek, çektiği acıyı bize de yaşatmak istiyordu. Roman ilerledikçe bu tak tuk sesi bir Poe öyküsünden geliyormuş gibi ürkünç bir niteliğe bürünecek ve Edith'in cadı karakteri giderek ortaya çıkacaktır. Konuşurken sesi bıçakla bir şeyi kesip atıyormuş gibi gelir. Gülümsemesi kulak tırmalayıcı bir kahkahaya dönüşür. Karısı öldüğü için bütün sevgisini kızına veren ve onun durumuna üzülen babası, Hofmiller'in merhametine bir bakıma kızından daha sevecen yaklaşır. Zweig, yaralanmış olanların merhametimizi hak ettiğini belirtir. Bu merhameti onların istediği ölçüde vermek, çok geçmeden Hofmiller her gün eve davet edilir, bizi zorlasa bile nasıl olur da bunu esirgeyebiliriz? Hofmiller, Edith'in günden güne artan merhamet beklentisini bu yaklaşımla karşılamaya çalışır. Tabii bu arada Edith ona aşık olur ve doktoru onu uyararak kızın İsviçre'de göreceği tedaviden sonuç alabilmesi için duygularının incinmemesi gerektiğini söyler. Böylece Anton sevgi yalanını daha da ileri götürür. Bu süreçte Zweig bize merhametin altında yatan güdülerin çarpıcı bir analizini sunar. Hofmiller, verdiği bu duygusal hizmet karşılığında kendisine sağlanan ayrıcalıklardan ne kadar hoşlandığını, malikaneye gidince en sevdiği sigaraların ve laf arasında okumak istediğinden söz ettiği romanın sayfaları açılmış olarak çay sehpasının üzerinde durduğunu görmekten ne kadar keyiflendiğini fark eder. Dahası, Edith'in güçsüzlüğünün kendi gücünü pekiştirmesi, her şeyden çok da Kekes Falvalar üzerindeki etkisinin artması, kendisi gibi meteliksiz bir asker çay saatinde görünmediği zaman o zengin ev halkının paniğe kapılıp Edith'le arkadaşlık etmek yerine ne yaptığını anlamak için peşinden şoför göndermesi gururunu okşar. Hofmiller, güçlü olma duygusunun da ötesinde merhamet duygusunun başlı başına zevk verdiğini algılar. Bu duygu, onu yüceltmekte, yeni bir konuma ulaştırmaktadır. Eskiden bir subay olarak ondan beklenen, sadece emirlere uyması, söyleneni yapması iken, şimdi manevi vibrallık kazanmış bir ruhu olmuştur. Merhametin anatomisi, kitabın en önemli özelliklerinden biridir. Ancak bunu herhangi bir psikanalist de yapabilirdi. Oysa sadece ve sadece Zweig'ın yaratabileceği şey, Hofmiller ile Edith arasındaki sahnelerdir. Edith'in Anton'dan bir yandan merhamet dilenirken, öte yandan sevgisini isteyişini, Anton'un ise arzu ile kaçınma arasında gidip gelişini anlatan tüyler ürpertici bocalama sahneleri. Romanın sonlarına doğru Hofmiller'in ziyaretlerinden birinde Edith onun ilgisini azımsar. Her zamanki nöbetlerinden biri başlar. Anton, elini kızın kolunun üzerine koyarak onu yatıştırmaya çalışır. Sonra birden sakinleşti, titremeleri kesildi, artık hiç kıpırdamıyordu. Tüm vücuduyla bu yabancı dokunuşun ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyor gibiydi. Bu sevgi miydi yoksa yalnızca acıma mı? Bir vücudun böyle soluk bile almadan hareketsiz ve tetikte beklemesi korkunç bir şeydi. Ne içten içe ağlama krizini olağanüstü bir şekilde yatıştıran elimi çekmeye cesaret edebiliyor, ne de parmaklarımı Edith'in vücudunun, ateş gibi yanan teninin hasretle beklediği bunu hissediyordum, şeftali okşayışı gerçekleştirecek şekilde kıpırdatabiliyordum. Elim bana tamamen yabancı bir şey gibi teninin üzerinde duruyor ve onun tüm kanı bu noktadan olağanca sıcaklığı ve basıncıyla tam bu noktadan bana doğru akıyormuş gibi geliyordu. Sonra Anton'un elini tutup kalbine bastırır ve okşamaya başlar. Bu içten dokunuşta ihtiras yoktu. Sonuçta kısa bir süre içinde olsa bedenimden bir parçaya sahip olmanın mutluluğu seziliyordu. Tenimin sürekli olarak okşanmasının sinirlerim üzerindeki uyuşturucu etkisini bir düşteymiş gibi yaşıyordum. Tamamen uyuşmuştum. Tüm ölçütlerin ötesinde sonsuz bir aşkla sevilirken kendi açımdan yalnızca bir ürkeklik, şaşkınlık ve endişeli bir sıkıntıdan başka bir şey hissetmemenin utancını yaşıyordum. Edith onun elini yakalayıp okşarken Hofmiller'in bu kaçışı olmayan konumdaki halini gözünüzün önüne getirin. Stendhal, Flaubert, Tolstoy, Turgenev gibi büyük aşk psikologları işi hiç buradan ileriye götürmediler. Bu sahne yukarıdaki yazarların ahlakçılığı ile Zweig'ın arkadaşı ve Freud'un hayranı Schnitzler'i anımsatan nevrotik, su yüzüne çıkmayan bir arzuyu birleştirir. Kitaptaki hiçbir şey bu marazi ve uzun gerilim kadar çarpıcı değildir. Sinirli kahkaha, tempo tutan parmaklar bir anda öfkeye ve acıya dönüşerek çatal bıçakların tabaklara fırlatılmasıyla son bulan kısa mutluluk anları. Burada okuyucu da Hofmiller gibi gırtlağına yapışılarak aşağı çekildiğini hisseder. Yukarıdaki sahneden birkaç gün sonra Edith, Hofmiller'in elini yeniden yakalayacak ve parmağına bir nişan yüzüğü geçirecektir. Bu noktadan sonra ilişki o yazgısal, o korkunç sona doğru hızla ilerler. Hofmiller askerden kaçar, Edith intihar eder. Hofmiller ömrünün sonuna kadar utanç ve umutsuzluk içinde yaşar. Sadece sabırsız yürekte değil, öykülerinde de görülen bu yazgıcılık Zweig'ın aleyhine kullanılmıştır. bir takım eleştirmenler Zweig'ın işlediği konulardaki kilitlenme noktalarının karakterlerindeki psikolojik saplantıların üzerinde dururlar. Roman karakterlerinin bir ölçüde klinik bulgulara, nevrotik hastaları anlatan ders kitaplarına benzediğini öne sürerler. Hofmiller'in kararsızlığını ve Edith'in suçluluk duygusu uyandırışını da buna somut örnek olarak gösterirler. Oysa bence Edith'in karakteri, sevilmeye ihtiyaç duymasına ve bunu istemesine rağmen kendisinin sevme yeteneğinden yoksun oluşu, psikolojik anlam duvarlarını yıkan müthiş bir darbedir. Hofmiller, dünyadan dışlananların mutlu insanlardan çok daha tutkulu, çok daha tehlikeli bir ihtirasla bağlanacaklarını ve arzu duyabileceklerini söyler. Onların sevdası takıntılı, karanlık ve karaydı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 15.